Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Gamze Elvan, editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız günün öne çıkan haberlerini paylaşmak üzere karşınızdayım. Hemen Van'a gidelim çünkü Van'da Yüksek Seçim Kurulu DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesiyle ilgili itirazı kabul etti. Abdullah Zeydan çok yüksek ihtimalle yarın mazbatasını alacak, böyle konuşuluyor. Çok büyük sevinçle karşılandı. Bu kararın neler olup bittiğini Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la ve tabii ki feminist aktivist Sozan Özgök ile konuşacağız. Önce haberimizi izleyelim, sonra Ahmet Şık'a gidelim.
YSK, Van'da seçimi %55 ile kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesiyle ilgili itirazı kabul etti. DEM Parti YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi dedi. DEM Parti'nin X hesabındaki paylaşımda Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanımız Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir denildi. Kararın ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, X hesabındaki paylaşımında YSK'nın kararını destekleyen bir yazı paylaştı. Yazıcı, Van ilimizdeki belediye başkanı seçimiyle ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumunu YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı dedi. Ancak daha sonra bu paylaşımını sildi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan ise, "Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun," dedi. Başak Demirtaş, X hesabından "hep birlikte başardık" diye yazdı.
Ahmet Şık, merhaba, duyuyor musunuz beni?
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Sizin çok vaktiniz olmadığını biliyorum. O nedenle çok kısa tutacağım. Siz Türkiye İşçi Partisi olarak oradaydınız. Dünkü eylemde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da çok güzel mesajlar da verdi. Ve verdiğiniz birlikte fotoğraf çok çok güçlüydü. Ve nitekim daha sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını görmüş olduk. Size şunu sormak istiyorum. Bu fotoğraf YSK'nın sonucuna sebep oldu diyebilir miyiz? Ve böyle bir direniş olmasaydı YSK aynı kararı verebilir miydi?
Ya tabii sizin dediğiniz şekilde bir ifadede bulunsam çok haddimizi aşmak olur. Elbette bu bir aradalık, dayanışma etkili olmuştur ama burada öncelikle bir hakkı teslim etmek gerekiyor. Bu başarı kesinlikle istisnasız Van halkının başarısıdır. Yani böyle bir direnç olmasaydı başka sahipler devreye girebilirdi yani. Çünkü AKP'nin bir önceki seçim döneminden başlayarak yaygın bir şekilde hayatımıza soktuğu bu kayyum hukuksuzluğunda en büyük elini güçlendiren en büyük kozlardan birisi bir dirençle karşılaşmamış olmasıydı. Bunun çeşitli nedenleri var tabii. Yani 7 Haziran 2015 seçiminden sonra yaşanan ağır bir savaş konsepti, çok ağır bir kan banyosu, Kürt halkının 2015'ten bu yana gerçek anlamıyla da çok yalnız bırakılmış olmasının getirdiği bir geri çekilme hali vardı. Sanırım 7 Haziran 2015'ten sonra yani Kobane'deki Kobane olaylarıyla ilgili şeyi direnci kenara bırakırsak ilk kez böyle kitlesel bir karşı çıkış oldu. Dolayısıyla bu başarı kesinlikle elbette ki Kürt siyasal hareketinin de tutumu ama Van halkının başarısıdır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ama şunu da söylemek önemli tabii. Yani Kürt meselesinde Türkiye'nin sol sosyalist yapılarının tutumu belli. Kimi zaman eleştiri konusu da olabiliyor vesaire filan ama bir hukuksuzluk karşısında, haksızlık karşısında bir arada durma iradesini gösteriyorlar. Burada bu iradeyi çekinerek ya da bir takım endişelerle, korkaklıkla ifade etmeye çalışan bir daha büyük bir kitleye sahip CHP vardı. Onlar da baştan beri düzgün tutum aldılar açık konuşmak gerekirse. Hani ben kendi durduğum yerden baktığımda çok yeterli görmüyorum ama sonuçta bir hukuksuzluğa itiraz etmiş olması bence kıymetli. O nedenle bu bir aradalık görüntüsü ve en başta da söylediğim gibi Van halkının direnci olmasaydı bu hukuksuzluk başka bir şekil alabilirdi. Ama biraz da rehavete kapılmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bir zafer havası var elbette. bir hukuksuzluğun önceden kurulmuş bir pusunun püskürtülmesi gibi bir durum söz konusu ama Ali Cengiz oyunu bu iktidarda hiç bitmiyor ve en iyi bildikleri şey hakkı hukuku gasp etmek. Başka başka yöntemler düşünüyor olabilirler. Neden böyle söylediğime gelirsek de şimdi Abdullah Zeydan'ın durumuyla ilgili bir hukuki tartışma söz konusu. Yani Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin memnu hakların iadesinde sorun görmüyor olması arkasından yaşanan süreç vesaire bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Usul yönünden ve kanun yönünden iki tarafın da haklı olabileceği bir takım durumlar olduğu gibi bir şey söz konusu. Ancak burada buna mahkemelerin verdiği kararın ne kadar hukuki, yani buna Abdullah Zeydan'ın ceza aldığı dosyalardan başlayarak bakmak lazım. İfade edilen şeylerin terör örgütü propagandası olup olmadığı ya da başka başka davalardan tutuklanıp özgürlüğünün elinden alması süreciyle birlikte bakmak lazım. O kararlar ne kadar hukuki ise bu kararlar da o kadar hukuki. Yani bunun şunu söylemeye çalışıyorum. Siyasi talimatların gereğini yerine getiren bir yargı söz konusu ki burada da dün işte Cumhurbaşkanlığı hukuk işlerinden sorumlu kişi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hukuk işlerinden sorumlu kişi Mehmet Uçum'un attığı bir takım Twitter'da yaptığı paylaşımlara bakarak söylüyorum. İktidar içerisinde de bir takım dengelerde bir pozisyon değişikliği ya da bir takım şiddetini ve boyutunu bilmediğimiz bir çatışma söz konusuymuş gibi yorumladım ben açıkçası. Çünkü Uçum'un tweetleri herkese olduğu gibi yine birilerine bir tehdit içeriyordu. Yani bu kararların nasıl çıktığı da ayrıca değerlendirilecek vesaire gibi diyerekten bu kararların altında imzası olan yargı mensuplarına dönük bir tasarrufta bulunacağının işaretini verdi. Ama Hayati Yazıcı'nın önce bu kararı alkışlayıp hem de cinnet hali sona erdi gibi bir ifadeyle, yani aslında tam da tanımı doğru yapmıştı Hayati Bey ama sonra o paylaşımını silmesi vesaire içeride bize bir çatışmanın olduğunu gösteriyor. Ama sonuçta mevcut iktidar bloku bir arada tutan zamkın adı suç olduğu için birbirlerinin defosunu çok da açığa çıkarmadan bir süreci tayin edeceklerdir diye düşünüyorum yani.
Bu arada siz söylemişken hemen aktarayım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok benzer bir açıklama yaptı. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız gibi bir açıklaması var. Dün akşam İletişim Başkanlığı paylaştı. Tabii bu ister istemez... Buyurun.
Eğer şehir eşkıyalığını tartışacaksak ya da hukukun ayaklar altına alınmasını, anayasanın paspas edilmesini, kendi çıkardıkları kanunların paspas edilmesini tartışacaksak mevzuyu saraydan başlatmak çok daha yerinde olur. Yani bakın çok açık söyleyeyim. Şimdi hali hazırda süren bayramdan sonra da karar duruşmasına çıkacak olan Kobane Kumpas davası önümüzde duruyor. Orada hayatını kaybedenlerin neden ve nasıl ne şekilde hayatını kaybettiği bile doğru düzgün soruşturulmamışken ki bunu o zamanki adıyla Halkların Demokratik Partisi talep etmesine rağmen yapılmamış iken orada ölenlerin bütün sorumluluğunu şu an tutuklu olan ya da tutuksuz yargılanan Kürt Siyasal Hareketi'nin temsilcilerine yüklediği bir davadan bahsedebiliyoruz. Ya da Gezi davasının hukuksuzluğu ortada. Yani her şey bir yana seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay'ın anayasal güvenceye sahip bir seçilmiş vekil olan Can Atalay'ın anayasal hakkının kullandırılmasını engelleyen bir yargı mekanizması devrede. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararları bu ülkede herkes için bağlayıcı ve en üst merci olarak kesin hüküm olmasına rağmen uygulamayan bir mekanizma var. Yani eğer şehir eşkıyalığı tanımı yapacaksak bence bu eşkıyalığı yapan adının saray iktidarı olduğunu söylemek çok daha doğru olur.
Ahmet Şık, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Bu arada Zozan Özgökçe de hattımızda. Kendisiyle de yine Van'ı konuşacağız. En çok ona neler olup neler bittiğini sormak istiyorum. Çünkü protestolar çok fazlaydı, gözaltılar çok fazlaydı. Çok korkunç görüntülere de şahit olduk. Zozan Özgökçe merhaba, hattımızda mısınız? Salı gününden itibaren gözümüz Van'daydı. Dün gece nitekim, bu arada beni duyuyor musunuz? Ses Sanırım şu anda Zozan Özgökçe beni duymuyor. Ahmet Şık'la olan konuşmamızdan ufak bir anlatayım sizlere. Oradaki direnişten bahsetti ve bunların siyasal yansımalarından bahsetti. Şu an duyuyor musunuz beni Zozan Hanım?
Biliyorum, evet.
Ben aslında size şunu sormak istiyorum. Siz aslında Van'ı da tanıyan, bilen birisiniz. Dolayısıyla çok büyük bir direnişe şahit olduk Salı gününden itibaren. Dün akşam coşkuyla karşılandı belki ama nasıl, neler yaşandı? Bunu bize anlatabilir misiniz? Kentteki yansıması neydi bu Abdullah Zeydan kararının?
Duyuyorum sizi şu anda ya.
Duyabiliyor musunuz bizi? Duyamıyorsunuz.
Evet, duyuyorum. Şu anda duyuyorum. Siz duyuyor musunuz?
Evet duyuyorum. Ben size şeyi sormuştum. Van'daki yansımalarını sormuştum. Neler olup neler bittiğini sormuştum. Eğer beni duyuyorsanız sözü size bırakayım.
Evet, biz şu anda çok mutluyum. Böyle bir anda o kadar yaşadığımız hayal kırıklıklarını unutmuş gibi hissediyorum. Dün akşam böyle gerçekten kalbimi ve kendimi çok mutlu hissediyordum. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü biz yıllardır, yani 2016 yılından beri zaten kayyumlarla yönetiliyoruz. Daha doğrusu yönetilemiyoruz. Bakın, bizim kentimizde çöp bile toplanmıyor. Yani çok, belediye hizmetleri çok kötü, sosyal hizmetler çok kötü. Sadece sadakacılığa alıştırılmış bir hizmet şeyi var yani. Başka hiçbir şey yok yani. Biz hiçbir şekilde ne ulaşımdır, ne sosyal hizmetlerdir, ne belediyeciliktir, hiçbir konuda iyi hizmet alamıyorduk zaten. O yüzden biz bu sistemin değişmesini zaten herkes canı gönülden istiyordu. Şimdi seçimler oldu ve biliyorsunuz daha önce kayyum atanmıştı ve yine Van halkı tepki gösterdi. İşte o dönemde hatırlarsan işte Van Kadın Derneği de benim üyesi ve aktivisti olduğum, kadın örgütleri de dahil olmak üzere kentteki her şey kapatıldı. Ve 2016 yılından bu zamana toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasağı da var. İşte dün de yine valilik işte şehre giriş çıkışları yasaklayan bir yasak koydu. Şimdi bu kent hep yasaklarla yönetiliyor. O yüzden bir de bu üzerine mazbata meselesi gelince, işte şimdiye kadar Van'a hiçbir katkısı olmayan AK Parti milletvekili ve şimdi de belediye başkanı adayı olan Abdullah Arvas'ın mazbata almak üzere başvurması artık bizi, toplumu gerçekten de test edirtti. Yani hani şuramıza kadar geldi diyebiliriz. O yüzden tepkiler bir de bu sebeplerdendir. Şimdi kaç gündür, 2 gündür sokaklarda hepimiz işte basın açıklamaları yaptık, eylemlere katıldık. Gece gündüz buna bir isyan vardı. Ve önceki günde hemen biz sevinmiştik yani seçime bütün 14 ilçe alındığı için. Üzerine bu hayal kırıklığı artık gerçekten katlanılamaz hale geldi. Şimdi dün ikinci bir kazanım olunca herhalde yani bu kentte yaşayan herkes buna çok sevindi. Çok mutlu oldu ki zaten görüyorsunuz. Bu sabah da çok güzel bir şekilde gençler, işte TMOB'un çağrısıyla gönüllüler Van kentine, işte belediye başkan, eş başkanları da dahil olmak üzere Van kentinin sokaklarını temizledi herkes. Bence biz böyle güzel şeylere layığız. Artık huzurlu, mutlu ve de hizmet gören, kentine sahip çıkan, mutlu bireyler olmak istiyoruz ya, bu kenti yaşanılır olmasını istiyoruz. Bizim işte kültürümüzü, hayatımızı, yaşam tarzımızı yok saymayan bir yaşam istiyoruz. Bu en doğal hakkımız yani hepimizin. Biz bunun için bence herkes sokaklardaydı, biz bunlar için sokaklardaydık, bunun için mücadele ediyoruz. Ve de bu gasp olayı, işte suç icat etme olayı, işte sokağa çıkanı terörist ilan edilme meselesi, artık bu bakış açılarının değişmesi gerekir. Bu toplumu çok fazla bu iktidar ayrıştırdı. Her söylemi, her açıklaması, her uygulaması çok ayrıştırıcı. Seçim propagandası bir de çok irite ediciydi. Belki görmüşsünüzdür, işte sanki hani Van'daki herkes, Van'da yaşayan tüm Kürtler hepsi bir yerlere hizmet ediyor gibi bir algı yaratması, hepimizin işte birer katil ruhlu olduğumuza dair acayip şeyler var. Ya bunu AK Parti Van ili kendisi mesajlarla yolluyordu insanlara. Çok irite olduk hepimiz. Yani insanlıktan çıkan bir siyasetle karşı karşıya kaldık. Dün zaten gördünüz çocukları, kadınları, ondan sonra çok demokratik bir şekilde protestoda bulunan insanların üzerine gaz sıkmak, onları gözaltına almak, tutuklamak, orantısız güçle işkence yapmak herkesin gözü önünde. Yani artık bunlardan yani yeter artık diyoruz ya, biz bu kadarcık bir ihlale bile artık katlanacak durumda değiliz.
Şimdi dün şöyle bir durum da oldu. Hepimizin az önce Ahmet Şık'la da konuştuk. Siz de duymuşsunuzdur. CHP'de yani ana muhalefet de aslında Van'a heyet gönderdi. Türkiye İşçi Partisi de oradaydı. Sivil toplum kuruluşları, herkes oradaydı. Aslında çok büyük bir sahipleniş vardı. Türkiye'nin her yerinden Abdullah Zeydan'a, DEM Parti'ye yönelik bir sahip çıkış vardı. Aynı zamanda DEM Parti'de hem seçmenlerine hem de Türkiye'ye iradene sahip çık diyerek bir çağrıda bulundu. Nitekim bunun karşılığını gördük. Şimdi ben size aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi artık böyle bir sürece girildi. Mazbatanın alınması durumu olacak. Ama tabii ki mahkemeyle neler olacağı henüz belli değil. Daha sonraki süreçte nasıl bir şey bekliyorsunuz? Nasıl bir öngörünüz var? Bir sorun ya da başka bir durum yaşama ihtimaliniz var mı diye size sorayım.
Ya umarım olmaz. Yani belki bu çok yükselen bir itiraza karşı bizi biraz soğutmak için yapmış bile olabilirler. Hani çünkü biz bu tarz oyunları önceden aslında öngöremiyoruz. Bu kadar kötülüğü yani sürekli ya yok ya bu kadar da olmaz dediğimiz her şey bir yandan oluyor. Umarım artık bizi yani kendi kendimizi yönetmemizi, irademizle yani kendi kararlarımızı uygulanmasına artık herhalde bir şey denmemesi lazım. Çünkü şu anda ayyuka çıktı bunların hepsi. Yani bir şey, daha kötü bir şey olabileceğini düşünmüyorum yani bir öngöremiyorum. Belki bu açıklamalar biraz bizi korkutmak, sindirmek için olabilir diye düşünüyorum ama dün mesela akşamki sevinç gösterilerine izin verildi. Belki birazcık o bizim gazımızı almak için bile olabilir. Daha sonradan belki bir müdahale olabilir veya ilçeleri olabilir. Çünkü mesela İpek Yolu reddedildi ama İpek Yolu İl Başkanı aynı zamanda AKP İpek Yolu İl Başkanı'nın bir de belediye başkanı, AKP belediye başkanı adayı mesela başvurmuş. Diğerleri de muhtemelen yine başvuracak. İşte bizi bugün üzen bir olay bu, dün gülümsememesiyle şeyde medyaya yansıyan bir genç çocuk vardı. Onu tutuklamışlar. Evet. İşte bir intikam alacaklar. Yani bizden bir şekilde intikam alacaklar. Ama nasıl alacaklarını ben öngöremiyorum şahsen. Yani kötülüğü öngörmek, keşke öngörebilseydik. Belki de Kürtler olarak bu halde olmazdık yani. Hep böyle bir güvenle yaklaşıyoruz. Hem bize gelen her katkıya, her desteğe çok güvenle yaklaşıyoruz. Ama bir de bakıyorsun ki arkasından başka bir kötülük çıkabiliyor. O yüzden öngöremiyorum ve de istemiyorum kötü düşünmek. Şu anda hiç o şeyinde değilim ya, o ruh halinde değilim belki de.
Çok teşekkür ederiz Sozan Hanım. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
Bir de şey söyleyecektim. Tabii, buyurun. Bu destek meselesi. 2016 yılında biz bunu çok yakın, hani yakıcı bir şekilde gördük. İşte Van'daki kadın örgütleri kapandığında ve kayyumlar atandığında bu dün gelen destek gelmemişti. O zaman bu kadar güçlü destek gelseydi belki şimdi biz yine bunun için mücadele etmeyecektik. O yüzden yine de her başlangıç önemlidir. Herkese de desteği için teşekkür ediyorum burada.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zozan Özgökçe ve Ahmet Şık bizimle birlikteydi. Kendilerine Van'da neler olup bittiğini sorduk. Bu arada size şimdiden önden duyurmuş olalım. Abdullah Zeydan'la da bir röportaj yapacağız ama bu yarın olacak. Şimdiden sizi duyurmuş olayım. Saatini de daha sonra söylemiş oluruz. Bu arada Medyascope'un özgün içerikleri için bizlere süper teşekkür verebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yusuf Can sormuş, Diyarbakır'da mazbata ne zaman verilecek, bilgisi olan var mı diye. Medyascope Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan, Serra Bucak ve Serra Bucak'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre 7 Nisan'da diye öğrenmiştik biz. 7 Nisan'da verilmesi bekleniyor. Bunun için de sizlere ayrıntıları aktarabiliriz. Web sitemizden bakabilirsiniz. Şimdi gelelim İstanbul'a. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Saraçhane'de mazbatasını kutladı. Bu kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Önce haberimizi izleyelim, ardından Ayşegül stüdyoya gelsin ve onunla konuşalım.
Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var, onu da ileteyim burada. Değerli hemşehrilerim, sonra diyorlar randevu istedim istemedi. İstiyorum, bak tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığın gün istiyorum, ileriyorum. Bakalım ne olacak? Bu sağduyunun hükümet içinde yol gösterici olmasını ve artık vatandaşla inatlaşmaktan kesinlikle vazgeçmelerini diliyorum. Fakat hemen seçim sonrasında yaşanan bir kısım olaylar maalesef bu durumu zayıflatıyor. Hukuk dışı uygulamalarla milletin iradesini yok sayma gayretlerine tanık oluyoruz. Bu bizi derinden üzüyor. Siyasi maksatlı yargı kararlarıyla demokrasiye darbe vurulmak istendiğini görüyoruz. Bu bizi derinden üzüyor. Asla unutulmamalıdır ki milli iradenin üstünlüğü, Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği temel değerlerden asla vazgeçmeyeceğimiz prensiplerden biridir. Seçim gecesi söylenenlerin tersine Van'da gereksiz bir gerilimle hak gaspı çabalarına girildiğini üzülerek gördük. Ne mutlu ki Yüksek Seçim Kurulu görevini yaptı. Teşekkür ederiz. Hukuk ve demokrasi dışı gidişata son vererek yanlıştan dönülmesini sağlamıştır. Ancak ülkenin pek çok seçim çevresinde olduğu gibi İstanbul'da da benzeri arayışlar devam ediyor. Dün bir yandan mazbata veriliyor, diğer yandan bir kısım çifte standart uygulamalarının yenileri sergileniyor. Bunların gözümüzden kaçtığını ya da bunları görmeyeceğimizi kimse düşünmez. Aldığımız mazbatanın diğer hukuksuz uygulamaları gölgeleyeceğini kimse düşünmesin. Bizim mazbatamızın daha önünde duran şey milletimizin her bireyine uygulanan.
İmamoğlu'nu izledik. Şimdi detayları konuşmak üzere Ayşegül Karagöz stüdyoda. Hoş geldin Ayşegül.
Hoş bulduk.
Nasıl bir atmosfer vardı? İmamoğlu'nun mesajları neydi? Bize anlatır mısın?
Saraçhane bugün kalabalıktı ama dün aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını. Evet. Çağlayan'da aldı. YSK İl Binası, YSK'dan aldı. Sonra orada hem vatandaşlarla buluştu ve vatandaşlara bir teşekkür konuşması yaptı. Aslında dünkü verdiği mesajlarla bugün Saraçhane'de kendi çalışanlarıyla buluştuğu zaman verdiği mesajlar aşağı yukarı aynı. Üçüncü kez alıyor mazbatasını ve Ekrem İmamoğlu bugün burada aile bireylerinden parti yöneticilerine kadar herkese teşekkür ederek başladı konuşmasına. Bütün çalışanlarına teşekkür etti. Biz İstanbul'u hep beraber yapıyoruz dedi. Bunlar aslında önemli mesajlar yani. İstanbul bizim değil. Ve İstanbul, biz İstanbul'un muhafızlarıyız, biz İstanbul'un neferleriyiz dedi. Ama bugünün en çok öne çıkan başlıklarından bir tanesi de Cumhurbaşkanı'na birkaç defa, birkaç farklı mesajla seslenmesiydi. İlk olarak randevu talep etti ve bunu açık açık söyledi. Açık bir şekilde şey diyorlar bana dedi. Randevu istemiyorlar, randevu krizi oluyor. Açık açık söylüyorum, bize randevu versinler. Hatta orada bir esprili bir şey yaptı. Bu sefer kırık sandalye vermesinler dedi. Onun dışında Erdoğan'a çağrılarda bulundu. Dedi ki projesini tamamladığımız, bütçesini çalıştığımız, size sunduğumuz projelere onay verin. Bu size puan kazandırır. Aynı zamanda her yerde de aslında yerel hükümetlerle merkezi hükümetin bir arada ortak bir şekilde çalışması gerektiği vurgusunu yapıyor Ekrem İmamoğlu. Ve şey dedi, engellemeleri görünce daha çok hırslanıyoruz. Biz bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız o imzaları atın, bu huyunuzdan vazgeçin dedi. Milletimizin cebine para girecek, lütfen buna engel olmayın. O yaptığımız, size sunduğumuz projeleri onaylayın dedi. Ekrem İmamoğlu aslında mitinglerinde de konuşmalarında da sürekli engellendiğine dair ve Saraçhane'ye sürekli müfettiş geldiğine dair bir takım mesajlarda, bir takım ifadelerde bulunuyordu.
Belgeler de sundu aslında. Evet. Yani kendilerinin denetlenme süresiyle, denetlenme sayısıyla önceki yönetimin denetlenme sayısını aslında kendisi de belgeleriyle sundu. Bir takım mesajları sanki şeyle aynı gibi, seçim döneminden önceki yani seçim kampanyasındaki mesajlarıyla aynı gibi ama sanki biraz daha sert gibiydi de. Özellikle Erdoğan'a yönelik çağrılarıyla ilgili ne düşünüyorsun?
Bence sert olmasının temel argümanı şu. 31 Mart yerel seçimleri artık bitti. Birçok noktada sayımlar durdu, kazananlar belirlendi, mazbatalar alındı ama İstanbul'da ve bazı bölgelerde özellikle Van nezdinde dün Çağlayan'da bir teşekkür konuşması yaptı balkon üzerinde. Orada da söyledi, Van'a bir mesaj gönderdi. Bugün de aslında bu kadar sert çıkışmasının sebebi şu: Tuzla, Beykoz, Gaziosmanpaşa'da hala devam ediyor. Beykoz'da geri alındı artık, tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı tescillendi. Tuzla'da da Eren Ali Bingöl tamam denildi ama Gaziosmanpaşa'da sayım işlemleri hala devam ediyor.
Beyoğlu da belli değil bu arada.
Örneğin Eda Nurtanış da Gaziosmanpaşa'da takip ediyor. Yani bu tarz olayları çifte standart olarak yorumladı ve şey diyor, yani bunu vazgeçin çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında çok küçük bir oy farkıyla AK Parti'nin kazandığı ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden oylar sayılsın talebi reddediliyor ama aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da, Beykoz'da büyük bir farkın olduğu bölgelerde tekrardan oy sayımına izin veriliyor. Bunu çifte standart olarak yorumladı aslında. Ve şey dedi, örneğin ucu ucuna kaybettiğimiz Fatih'te, Arnavutköy'de yeniden sayım taleplerimizin hiç umursanmadan hızla reddedilmesinin İstanbul iradesinin gaspı olarak yorumluyoruz. Gasp etme girişimi olarak değerlendireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın, çifte standarttan vazgeçilmelidir dedi. Şimdi Gaziosmanpaşa'da devam ediyor. Beyoğlu'nda devam ediyor.
Beykoz bir gidip geliyor. Sen de bugün gidecektin. Bir itiraz edildi. Sonra sayılacak denildi. Sonra sayılmayacak denildi. Sonra sayılacak denildi. Şimdi artık sayılmayacağı kararını
verdiler. Mesela dün Çağlayan'da Tuzla Belediye Başkanımızın mazbatasını verin, adam çalışsın dedi. Bugün aynı zamanda Beykoz'a seslendi. Gaziosmanpaşa'ya seslendi. Ne yapmak istiyorsunuz? Neyi kaçırmak istiyorsunuz? Ne gibi planlarınız var? Buna müsaade etmeyeceğiz denildi. Örneğin şeyde, Tuzla'da bir takım... Tam yerini hatırlamıyor olabilirim ama bir ilçede...
Arnavutköy mü? Ümraniye, Beykoz?
Tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani ilçenin ismini hatırlayamıyorum. Ama şöyle bir olay vardı. Yani 2 Nisan'da bir ihale imzalanmış. Bundan bahsetti Ekrem İmamoğlu bugün. Yani belediye başkanlığı görevini artık bırakmak zorunda. Çünkü mazbata teslim töreni olacak ve ona rağmen ihaleler imzalanıyor. Bundan vazgeçin, bizim yanımızda olun gibi mesajlar verdi.
Ben Tuzla diye hatırlıyorum sanki ama bir bakacağım sen bunu söylemişken. Hemen bakıyorum.
Bir bak, anlatırken. Ben de Tuzla diye hatırlıyorum sanki. Şahidi yazıcı olması
lazım. Verilmeden bir gün öncesiydi diye hatırlıyorum. Bakıyorum, hemen bakıyorum. Sen de bu sırada devam edebilirsin.
Onun dışında Tuzla'ymış bu arada. Evet, Tuzla. Şahidi yazıcı, doğrudur. Bunu hangi yetkiyle yapıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir müfettişleri görevini devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alanda rahat olmasın, birebir ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim ifadelerinde bulundu. Yani böyle riskli ilçeler var. Bunun peşinden gideceklerini inatla vurguluyorlar ve vatandaşlara da hani bu konuda onların yanında oldukları için teşekkür desteklerini söyledi. Ama bu kadar sert tepkisinin sebebi sanırım belli bölgelerde çifte standart olması. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında çok küçük bir oy farkının olduğu bölgelerde yeniden sayıma izin verilmeyip gerçekten oy oranının çok yüksek olduğu yerlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yerlerde tekrardan oy sayımının yapılmasını aslında çifte standart olarak yorumladı Ekrem İmamoğlu ve bugün böyle mesajları vardı.
Özellikle buna Beykoz ve Çok iyi örnek Tuzla, çünkü aradaki fark epey fazla. Dolayısıyla burada sayımların olacak ya da olması gerektiği hususu olmaması gerekiyor teknik olarak. Şimdi bu arada Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz birazdan. Eda anlatacak bize. Oradaki hikaye de çok daha başka. Çünkü oy oranları evet belki 897 yanlış hatırlamıyorsam fark var iki aday arasında. Ama bu arada Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı sürekli bizleri bu konuyla ilgili bilgilendiriyor. Ki Eda da hattımızdaymış, onu söze bırakalım. Senin için de uygunsa. Ekleyeceklerim var mıdır?
Yok, teşekkür ederim.
Eda'ya bakalım o zaman. Eda Gazi Osman Paşa'da ve şöyle bir durum var. Beni duyuyor musun Eda?
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi hemen çok kısa anlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok az bir farkla Gazi Osman Paşa'yı kazandı. Ve oylar yeniden sayılma kararı alındı. Çünkü AKP itiraz etti ve bunu ilçe seçim kurulu kabul etti. Eda, sana bize son durumu anlatır mısın? Neler oluyor şu anda Gazi Osman Paşa'da?
Evet, Gazi Osman Paşa'da dün saat 11 civarında tartışmalı bir şekilde başlayan oy sayımı bugün yeniden devam ediyor. Bugün de saat 11'de oy sayımı tekrar başladı. Tabii burada senin de dediğin gibi burun farkıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandı. 879 oy fark vardı. Şimdi Özgür Çelik biraz önce açıklama yaptı. Şu anda burada Gazi Osman Paşa'da toplamda 1030 sandık var. Ve şu anda yani en son verilen bilgilere göre 593, yani yarısından fazlası açıldı ve sayımı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik'in aktardığına göre 900'e yakın olan oy farkı hala mevcudiyetini koruyor. Burada vatandaşlarla da konuşan Özgür Çelik, içiniz rahat olsun, Hakan Başkan belediyeyi hakkıyla kazandı. Bu yeniden sayımda da herhangi bir değişiklik olmayacaktır dedi. Tabii burada şimdi size arkayı da göstermek istiyorum. Şu an görebiliyor musunuz? Arkamda Cumhuriyet Halk Partililer oturuyor. Dün aslında AKP'liler de çok sayıda, AKP'li seçmen de buradaydı ama bugün biraz daha azlar. Yine arkamda gördüğünüz gibi burada bir kontrol noktası kurulmuş durumda ilçe seçim kuruluna. Dün olduğu gibi bugün de basının geçmesine izin vermiyorlar. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer içerideler. Saat başlarında belli zaman aralıklarında dışarı çıkıp hem vatandaşlara hem de basına bilgi veriyorlar. Dün izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Burada bir AKP'li ve CHP'li seçmenler arasında bir arbede yaşandı. Yaralananlar oldu. Bugün öyle bir durum söz konusu değil. Ancak bugün de AKP'li seçmenler görevli olmadıkları halde ilçe seçim kuruluna girmek istediler. Kolluk kuvvetleri de izin vermeyince ufak çaplı bir tartışma yaşadılar. Ama dediğim gibi çok büyük bir olay değildi. Yine kısa bir süre sonra ortam sakinleştirildi. Biz beklemeye devam ediyoruz. Sayımın bu akşam tamamlanması ya da çok az bir kısmının yarına sarkması bekleniyor Gamze.
Çok teşekkür ederiz. Senden bilgileri almaya devam edeceğiz. Şimdi güneşin anındasın. Seni daha fazla da zorlamayalım. Bilgiler için çok sağ olasın.
İyi yayınlar.
Teşekkürler. Bir yandan belediye başkanları mazbatasını alıyorlar. Bir yandan az önce Eda'nın da anlattığı gibi bir tartışmalar söz konusu. Şimdi mazbatasını alan bir diğer belediye başkanı olan Mansur Yavaş'a bakalım. Sonra da Cansu Timur'a gidelim.
Arıtma tesisinin kriz gibi çok önemli işlerimiz orada bekliyor. Önceliğimiz oralarda olacak. Yine insan sağlığını önceleyen projeler olacak. Tek detaya girmek istemiyorum ama herhalde ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bize engel olan ve öncelik eden belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi diyorum ki yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Rakip partiden seçilen ve bir bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019'da yaptığım konuşmayı yapacağım. El ele verelim. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Seçim bitmiştir. Artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim. Çağrımı tekrar edeceğim. Umuyorum ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Daha önceki dönemde yapılanların ne kadar kötü olduğunu Ankara anlayıp onları sandıkta cezalandırmıştır. Amacım bu sefer...
Ben daha mazbatamı almadım ya. Bugün alacağım. Dur hele. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle seçimlerde gösterdiğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oranda almak gerçekten benim, ailemin, destek veren herkesin en büyük gururu olacak. İşini yapan, alın teriyle çalışan herkes müsterih olsun. Çünkü bizim tarzımız budur. Geçtiğimiz 5 yılda bunu da gösterdik. İnşallah Erdal Başkanım'ın mesai arkadaşları olarak sizler de Etimesgut'a güzel hizmetler yapacaksınız. Yine şunu da söyleyeyim. Farklı görüşler de olabilir. Farklı partilerden belediye başkanlığı yapılmış da olabilir. Ama bugüne kadar Etimesgut'a bir çivi çakan da olsa hizmet veren eski belediye başkanımıza da ayrıca ben teşekkür ediyorum.
Cansu Timur hattımızda. Cansu merhaba.
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Sen bugün mazbataları takip ediyordun. Neler oldu anlatır mısın? Nasıl bir atmosferle karşı karşıyaydın?
Evet, bugün Ankara'da da bir teslim törenleri yapılıyor. Mazbatalar teslim alınıyor. Ardından da artık Ankara'da kazanan yeni başkanlar görevlerine başlayacak. Bugün Etimesgut'un, Gölbaşı'nın, Kahraman Kazan'ın ve Keçiören'in ilçe belediye başkanları mazbatalarını alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da devir teslim törenlerine katılarak kendilerine desteklerini sunuyor. Aynı zamanda bugün Mansur Yavaş da kendi mazbatasını aldı ve açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde saat 11.30'da Etimesgut'un yeni belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu devir teslim törenini gerçekleştirdi. Etimesgut'taki yeni makam odasına gitti Erdal Beşikçioğlu ve devir teslim törenine MHP'li aslında Enver Demirel yönetiyordu yaklaşık 20 yıldır Etimesgut'u. Enver Demirel'in gelmediği görüldü. Onun yerine Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Sazılmış'tan devraldı görevi Erdal Beşikçioğlu. Hemen ardından da az önce izlediğimiz görüntüler yaşandı. Belediyenin önüne bir otobüs kurulmuştu. Otobüsün üstüne çıktı Erdal Beşikçioğlu ve oradan vatandaşa seslendi. Belediye personeli bugün oradaydı. Tabii belediye personelinin en çok merak ettiği başlıklardan biri işten çıkartma olup olmayacak mı bu belediyeler yönünde? Onlar da ilgiyle Erdal Beşikçioğlu'nun konuşmasını takip ettiler. Kalabalıktı belediyenin önü, onu söyleyebilirim. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla gelmişlerdi ve tezahüratla da böyle Erdal Beşikçioğlu'na destek verdiler. Aslında Erdal Beşikçioğlu oylarınızı bana verdiniz. Yaklaşık 90 günlük bir seçim çalışması yürüttük Etimesgut'ta. Birbirimizin gözlerinin içine baktık. Birbirimizin sorunlarını dinledik. Siz anlattınız, ben dinledim. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız mesajını verdi ve oylarınızı helal ediyor musunuz diye sordu gelen kalabalığa. Onlar da helal ediyoruz dediler. Ben de başkan olarak size o hakkımı helal ediyorum dedi ve göreve başlayacağının altını çizdi. Biraz kalabalıktı belediyenin önü. Az önce de ifade ettiğim gibi bayraklarla gelenler vardı. Dans ettiler. Davullar, zurnalar çaldı. Ve Erdal Beşikçioğlu böylelikle görevi devralmış oldu. Hemen ardından saatler biri gösterdiğinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını aldı. YSK'nın Ankara'daki İlçe Seçim Kurulu'na gitti Mansur Yavaş. Yanında hem eşi, hem kızı, hem torunları, hem de kayınvalidesi vardı. Mazbatayı almaya hep birlikte girdiler. İçeriye basın mensupları alınmadı. Orada birlikte Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanlarıyla bir fotoğraf çekildi. Mansur Yavaş eşi ve çocuklarıyla fotoğraf çekildi. Hemen ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyası boyunca en çok dile getirdiği başlık belediye meclisinde çoğunluğu alma talebiydi. Şimdi artık 25 ilçeli Ankara'nın 16 ilçesine Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler kazandı. Yalnızca bir bağımsız aday seçildi kalanlardan. Diğer belediyeleri ise Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Mansur Yavaş da aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bağımsız olarak seçilen belediye başkanına ses verdi. Seçim süreci bitti, tamamladık, artık el ele verelim. Ve Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet için seçti. Bunun dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Hep birlikte hizmet verelim dedi. Bizim artık mantur yavaş belediyeciliği dediğimiz bir şey var dedi. Plans diye atığa, kaldırıma para vermek değil, sosyal belediyecilik. İnsana dokunan şeyleri yapmaya çalışıyoruz ve içinde insan olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. İlerleyen süreçte böyle olacak dedi. Ve AKP'li başkanları da birlikte ortak çalışmaya davet etti. Tüm teşkilata, gönüllülere, Ankara İl Örgütü'ne ve kendisini destekleyen Ankara halkına da teşekkür ettiğini ifade edebiliriz. Bundan sonraki hedefi Mansur Yavaş, Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir konuma getirmek olarak koydu. Hedefinin bu olduğunu söyledi. İlk icraatlarından birinin de tatlar arıtma merkezi üzerine olacağını ifade etti. Artık gözler belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda bunu ifade edebiliriz. Kutlamalar tabii ki devam edecek. Yarın da Mansur Yavaş yeni seçilen belediye başkan adayları, belediye başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla Anıtkabir'e gidecek. Ardından da ilerleyen günlerde bayramdan sonra Atatürk Orman Çiftliği'nde büyük bir kutlama yapılacak. Hemen ardından da artık belediye meclisi çalışmaya başlayacak. Biz de orada sürecin nasıl devam ettiğini takip ediyor olacağız.
Cansu, çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Cansu bize Mansur Yavaş'ın ve Erdal Beşikçioğlu'nun mazbatasını aldığını anlattı. Şimdi bir de mazbatasını alan İstanbul'a gideceğiz, Sancaktepe'ye gideceğiz. Sancaktepe normal şartlarda AKP'nin kalesi diyebileceğimiz, daha doğrusu AKP'nin belediyesindeydi ve bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Peki kim kazandı? Alper Yayın. Alper Yayın şimdi hattımızda. Alper Bey merhabalar. Alper Bey değil, Alper Bey'e gelmeden önce Gülseven'e gidiyormuşuz ki Gülseven geldi. Gülseven neden şu anda Sancaktepe'de, hemen anlatalım. Çünkü AKP'li belediye başkanı kaybedince Sancaktepe'de kendisi iftar çadırı kurmadı. Ve bunun resmi tatil olduğu gerekçesiyle, idari tatil olduğu için gerekçesiyle kurmadığını aktardı. Ve tabii aynı zamanda Gülseven burada Sancaktepe'de seçimin nabzını da tuttu. Sonuçları sordu. Gülseven, bize aktarır mısın Sancaktepe'de neler olduğunu? Duyuyor musun beni?
Evet, duyabiliyorum. Beni duyabiliyor musunuz?
Evet, duyabiliyoruz. İftar çadırının önündesin galiba, değil mi?
Evet, şu anda iftar çadırının önündeyiz. Ben burada halkla konuşma imkanı buldum çok sayıda. Birkaç saattir buradayım açıkçası. Şimdi burada Alper Bey %50 oy oranına sahip oldu. Şeyma Döücü ise %41 oranında oy aldı. Şeyma Hanım, Şeyma Döücü burada kadınlara gram altın vaadinde bulundu ve emekli 2000 liralık çek şeklinde. Ama seçimin sonucunda CHP yönetimi devraldı. Biz de halkı sorduk, neden Sancaktepe'de CHP yönetimi devraldı? Kitlece halk kime ne mesaj verdi şeklinde sorumuz vardı. Aslında burada CHP'nin CHP yönelik bir algılıktan bahsetti seçmenler. CHP'de muhalefette kalan bir parti şeklinde bir görünüm olduğunu, ancak bu seçimlerin bunu yıkmak için bir fırsat olduğundan bahsettiler. Dolayısıyla da bu CHP için bir fırsat ve bunu kullanması gerektiğini düşünen çok sayıda seçmenle karşılaştık. Yine eleştiriler vardı Erdoğan'a yönelik. Erdoğan'ın çevresinde doğru insanların kalmadığını, çok lüks bir yaşamın görüntülere yansıdığını, Erdoğan'ın kibirli olduğunu söyleyen vatandaşlarla da karşılaştık açıkçası. Ve seçimin arkasında İmamoğlu'nun olduğunu düşünen seçmenler de vardı. Ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünen seçmenlerle de karşılaştık. Şimdi bölgede bizler bu çadırın seçimden hemen sonrası gün 1 Nisan'da kapalı olan çadırla ilgili de seçmenlere mikrofonumuzu uzattık. Ve seçmenler, bunlar arasında AK Partili çok sayıda seçmen de vardı. Ve kararı doğru bulmadı, yanlış bir karar olduğunu savundular. Seçim kaybı nedeniyle bu kararın alındığını söyleyenler oldu. Yine Şeyma Dövücü 2 günlük idari tatilden bahsetti. Bu nedenle öyle verildiğini açıkladı sosyal medya yazıp Twitter'da. Ancak seçmenler buna çok katılmadı. Bunun seçim yenilgisinden dolayı bu kararın alındığını söyleyenler oldu. Ve devam etmesi gerekirdi aslında. Çünkü buraya sadece maddi durumu iyi olan insanlar değil, gerçekten de maddi durumu iyi olmayan, belki evine et götüremeyen insanların gelip burada iftarda orucunu açtıklarından bahsettiler ve uygulamanın doğru olmadığını söylediler. Burada belediye personeli de vardı. Belediye personeli normal şartlarda kamu görevlisi olduğu için mikrofona konuşmadılar tabii ama düşüncelerini de sordum ben. Birçok kişiyle konuşma imkanı buldum. Onlar da aslında 2 günlük tatilden bahsettiler ama başka bir çözüm olabileceğini söylediler. Yani büyük bir belediye başka bir çözüm bulunabilirdi, kapatılması gerekmiyordu şeklinde görüşlerini söylediler. Yani burada açıkçası kimse bu uygulamayı AK Parti seçmeni de dahil hiç kimse savunmadı. Ve Şeyma Dövücü'nün bu kararına yönelik eleştiriler vardı diyebiliriz. Ayrıca burada şöyle bir durum da var. Çadırın etrafında Şeyma Dövücü'nün fotoğrafları vardı. Şeyma Dövücü'nün ismiyle birlikte çadırın etrafında. Şu an onlar kaldırıldığını gördük. Sadece iftar çadırı var ve etrafında Şeyma Dövücü'nün fotoğrafları şu an yok. Yeni gelen belediye kaldırmış olmalı.
Gülsemen çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi de Sancaktepe Belediye Başkanı'na gideceğiz. Az önce Gülseven'e gidecektik. Daha doğrusu Alper Bey'e gidecektik. Orada bir karışıklık oldu Aliye ile aramızda. Aliye de şimdi Alper Bey'i bağladı bize. Alper Bey'le Sancaktepe Belediye Başkanı'yla şimdiki belediye başkanlık sürecini konuşacağız. Alper Bey merhabalar. Hop, şimdi kamera ayarlanıyormuş. O zaman pakete gidelim.
Şeyma Hanım seçmişin galiba açtı çadırı ama oylar bitti, çadır gitti, dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok.
Siz de mi bekliyordunuz?
Oya kadarmış. Ya biz çocuğumuz için geldik, torunum için geldik gezmeye ama her gün mutlaka uğruyorduk. Çok güzel, eğlenceli geçiyordu. Herkes çok memnundu. Herkes haşır neşir iftarını yapıyordu, sohbet ediyordu, gidiyordu. Ama şu an hiçbir şey yok. İncin top oynuyor. Gelen bütün herkes isyan edip gitti. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Sadece seçime kadarmış.
Çocukları eğlendirmek için ama dürüst olayım, açık olsaydı bir ziyaret etmek isterdim. Nasip olmadı. Ama üzücü. Bence devam etmeli son 9 gün. Geri dönenler oldu zaten. Hani ben dediğim gibi pek iftar saati burada olmuyorum ama olanlar için üzüldüm. Çok geri dönen oldu. Ve eminim eğlencelidir. Çünkü ilk defa gördüm müzik sistemi kuruldu.
Sizce neden kapalı?
Kaybettiği için. Kaybettiği için.
Ama devam etmeliydi.
Sonuçta bu Şeyma Hanım'a yapılan bir şey değil. Ekonomik maalesef enflasyon çok yüksek. Samandıra'da olan, ben buraya 4 sene evvel geldim. 1150 liraya şu anda 12 bin lira kira ödüyorum. Aslında bu tepki oyları. Artık herhalde Cumhurbaşkanımız da bunun kararını verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türk halkı gerçekten demokrasiyi çok iyi biliyor.
Bu bence hükümeti tepki oyuydu. Belediye başkanıyla alakalı olduğunu sanmıyorum. İstanbul'da alacağımıza emindik ama Sancaktepe gidince ben şaşırdım.
Hala daha devir teslim süreci olmadı. Bence bunu devam ettirebilirlerdi. Çünkü eminim ki Samandıra bölgesinde ona ihtiyaç duyan birçok insan olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Sabahtan beri değil de 2-3 saatten beri buradayız. Mesela gelen gidiyor, telefon ediyor, ya diyor açmadılar diyor. Bence bu şu anki var olan belediye başkanını da bir ayıp olarak görüyorum ben de bunu.
Şeyma Hanım seçmişin galiba açtı çadırı ama oylar bitti, çadır gitti, dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok.
Siz de mi bekliyordunuz?
Oya kadarmış. Ya biz çocuğumuz için geldik, torunum için geldik gezmeye ama her gün mutlaka uğruyorduk. Çok güzel, eğlenceli geçiyordu. Herkes çok memnundu. Herkes haşır neşir iftarını yapıyordu, sohbet ediyordu, gidiyordu. Ama şu an hiçbir şey yok. İncin top oynuyor. Gelen bütün herkes isyan edip gitti. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Sadece seçime kadarmış.
Çocukları eğlendirmek için ama dürüst olayım, açık olsaydı bir ziyaret etmek isterdim. Nasip olmadı. Ama üzücü. Bence devam etmeli son 9 gün. Geri dönenler oldu zaten. Hani ben dediğim gibi pek iftar saati burada olmuyorum ama olanlar için üzüldüm. Çok geri dönen oldu. Ve eminim eğlencelidir. Çünkü ilk defa gördüm, müzik sistemi kuruldu.
Sizce kesin... neden kapalı?
Kaybettiği için. Kaybettiği için.
Ama devam etmeliydi.
Sonuçta
bence.
Bu Şeyma Hanım'a yapılan bir şey değil. Ekonomik maalesef enflasyon çok yüksek. Samandıra'da olan, ben buraya 4 sene evvel geldim, 1150 liraya, şu anda 12 bin lira kira ödüyorum. Aslında bu tepki oyları. Artık herhalde Cumhurbaşkanımız da bunun kararını verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türk halkı gerçekten demokrasiyi çok iyi biliyor.
Bence hükümeti tepki oydu. Belediye başkanıyla alakalı olduğunu sanmıyorum. İstanbul'u alacağımıza emindik ama Sancaktepe gidince ben şaşırdım.
Hala daha devir teslim süreci olmadı. Bence bunu devam ettirebilirlerdi. Çünkü eminim ki Samandıra bölgesinde ona ihtiyaç duyan birçok insan olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Sabahtan beri değil de 2-3 saatten beri buradayız. Mesela gelen gidiyor, telefon ediyor. Ya diyor, açmadılar diyor. Bence bu şu anki var olan belediye başkanını da bir ayıp olarak görüyorum ben de bunu.
Şeyma Hanım seçmişin galiba, açtı çadırı ama oylar bitti, çadır gitti, dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok.
Siz de mi bekliyordunuz?
Oya kadarmış. Ya biz çocuğumuz için geldik, torunum için geldik gezmeye ama her gün mutlaka uğruyorduk. Çok güzel, eğlenceli geçiyordu. Herkes çok memnundu. Herkes haşır neşir iftarını yapıyordu, sohbet ediyordu, gidiyordu. Ama şu an hiçbir şey yok. İncin top oynuyor. Gelen bütün herkes isyan edip gitti. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Sadece seçime kadarmış.
Çocukları eğlendirmek için ama dürüst olayım, açık olsaydı bir ziyaret etmek isterdim. Nasip olmadı. Ama üzücü. Bence devam etmeli son 9 gün. Geri dönenler oldu zaten. Hani ben dediğim gibi pek iftar saati burada olmuyorum ama olanlar için üzüldüm. Çok geri dönen oldu. Ve eminim eğlencelidir. Çünkü ilk defa gördüm, müzik sistemi kuruldu.
Sizce kesin... neden kapalı?
Kaybettiği için. Kaybettiği için.
Ama devam etmeliydi.
Sonuçta
bence.
Bu Şeyma Hanım'a yapılan bir şey değil. Ekonomik maalesef enflasyon çok yüksek. Samandıra'da olan, ben buraya 4 sene evvel geldim, 1150 liraya, şu anda 12 bin lira kira ödüyorum. Aslında bu tepki oyları. Artık herhalde Cumhurbaşkanımız da bunun kararını verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türk halkı gerçekten demokrasiyi çok iyi biliyor.
Bence hükümeti tepki oydu. Belediye başkanıyla alakalı olduğunu sanmıyorum. İstanbul'u alacağımıza emindik ama Sancaktepe gidince ben şaşırdım.
Hala daha devir teslim.
Alper Bey'e birazdan bağlanacağız. Kendisiyle teknik meselemizi halletmeye çalışıyoruz. Ama ondan öncesinde Üsküdar'a gidelim. Üsküdar halkında siyasetçilere mesajları var. Bir haberimizi izleyelim.
Millet bezdi, bıktı, buraya geldi. Herkes tepki oyu verdi, anladın mı? Ben AK Partili olarak tepki oyu verdim.
Reis emeklileri unuttu. 16 milyon emekli sandıkta gömdü.
Kırmızı giydim, bak niye? Türkiye'yi kırmızıya boyadık diye giydim. Yetti mi?
Tayyip yolum sonuna geldin dedi. Bu kadar net. Bir dönem sonra İmamoğlu Cumhurbaşkanı. Bu kadar.
31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Milyonlarca insan sandığa gidip oyunu kullandı. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı yine Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul'da birçok ilçede AK Parti yönetimi CHP kadrolarına yerini bıraktı. Bizler de AK Parti yönetiminden CHP'ye geçen Üsküdar'dayız. Üsküdar'da seçimin sonucunu halka sorduk. Birlikte izleyelim. Seçmen neden CHP yönetimi tercih etti? Sizce kime ne mesaj verdi?
Kime? AK Parti'ye güzel bir mesaj verdi. Daha ne yapsın yani? Millet hakikaten de azlık çekiyor, yokluk çekiyor. Millette yemek yemiyor millet ya. Şu Ramazan'da halk lokantasında millet kuyrukta. Millet oruç, bak orada kuyrukta. Ne kadar acı insanlar var. Orada bir kıyas tutsana. Anladın? Millet gerçekten perişan durumda ya. Adam 10 milyar maaş alıyor, 20 milyar kira ödeyecek. Çoluk çocuğu ne yiyecek, ne içecek, ne yapacak? Devletin ne kadar fabrikası varsa satıldı, araziler satıldı, limanlar satıldı, atı yatı satıldı, yer altı satıldı, yer üstü satıldı. Millet isyanda ya. Kırmızı giydim, bak niye? Türkiye'yi kırmızıya boyadık diye giydim. Yetti mi?
Üsküdar'da kime ne mesaj verdi?
Seçmen tepki oyu verdi. Bu çakarlı arabalarla gezenler var ya, çakarlı arabalar. Bir araba gidiyor, arkasında 15 tane araba gidiyor. Ben onun tepki oyu verdim. Ben ona tepki oyu verdim. 21 sene AK Parti'ye rey verip ilk defa bu seçimde oy vermedim. Vermememin sebebi de çakarlı arabalar. Bir yere gidiyorsun, başkan yardımcı, Hollywood yıldızı gibi 70 kişi bir yere gidiyor. Buna son versin bu millet dedi. Halk seçti seni, halkı tanıyacaksın. Tanımazsan böyle cezalandırırsın halkı.
Yeni yönetimden ne bekliyorsunuz?
Onlar da yanlış yaparsa geldiği gibi onlar da gider. Herkes ektiğini biter yani. Çalışırsan kazanırsın, çalışamazsan gidersin. Bu kadar basit. Herkes sandığı bekliyordu. Ulan bir gelsin önüme gel. Gel döndü, herkes tak diye. Herkes iradesini koydu ortaya. Bu çok önemli. İnsanın acından ölen insanlar var ya. Böyle bir şey saçmalık olur mu ya? Türkiye Cumhuriyeti burası. Herkes haddini bilecek işte.
Ben oy kullanmadım.
Neden?
Bana göre Türkiye 200'lerin ülkesi. 200'ler derken sakın yanlış anlamayın. Sözlerle büyük hareketlerle küçülenlerin ülkesi. Nasıl biliyor musunuz? Türkiye'de hukuk mezunu olmadan yargı dağıtanlar var. Sağlık mezunu olmadan sağlık dağıtanlar var. Türkiye maalesef ben çağdaşım, demokrasiden yanayım deyip de türbanlı bir kadını üniversiteye almayanların ülkesi. Türkiye elhamdülillah ben Müslümanım deyip de maalesef Fatiha'nın anlamını bilmeyenlerin ülkesi. Türkiye, bunu söylemek istiyorum, LGBT'ye ahlaksız deyip de kendilerine her türlü ahlaksızlığı meşru kılanların ülkesi. Haksız mıyım? Türkiye maalesef ana başa tacımış deyip de annesinin kafasını kesenlerin ülkesi. Yani o kadar çok sayıcı örnek var ki.
Hayırlısı. Demek ki o hak etti, o kazandı. Başarılar. İnşallah güzel şeyler yapar.
Yani siz kime oy verdiniz?
Kadir yaptı. Ben de ona verdim yani.
CHP'ye veriyoruz. Evet. Daha önce kime vermiştiniz?
Daha önce AK Parti'ye veriyordum.
Şimdi neden oy tercihiniz değişti?
Yani yabancılar yüzünden değişti. Doğruyu söyleyeyim.
Seçmen bence burada AK Parti'ye bir mesaj verdi. Hilmi Türkmen İki dönemdir belediye başkanıydı kendisi. Hilmi Türkmen kaybetme sebebi şu: teşkilatların iyi çalışmaması. Sinem Hanım'ın insan odaklı bütün merkezlere, yani her tarafa nüfus etmesinden kaynaklandı. Sinem Hanım bu yüzden kazandı diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani Hilmi Türkmen de insanlara nüfus ettiğini de zannetmiyorum. Çünkü Üsküdar halkı burada bir tepki verdi. Gerçekten büyük bir tepki verdi. Diğer ilçelerde de çok büyük tepkiler verildi. Burada şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şunu yapması gerekiyor. İnsan odaklı daha çalışmalarını daha böyle gayretli bir şekilde enflasyonu düşürmesi gerekiyor. Emekliler zaten biliyorsunuz Türkiye'nin karın ağrısı olmaya başladı. Onlara da daha iyi böyle elverişli şartlarda paralar verip daha iyi hizmetler sunması gerekiyor. Çünkü böyle yapmazsa çok büyük şeyler daha olacak yani ülkede diye düşünüyorum.
Üsküdar'da merkezde yıllardan beri hep CHP kazanır. Varoşlardaki oylarla şey alır. Demek ki oradakiler de fikir değiştirdi. Ama bunun en etkin nedeni emeklinin, asgari ücretinin, dar gelirlinin sıkıntı çekmesi. Bir Sosyal Güvenlik Bakanı'nı düşün.
Alper Bey'le ayarlarımızı yeni tamamlayabildik. Sizleri beklettiğimiz için kusura bakmayın lütfen. Şimdi hattımızda Alper Bey, merhabalar.
Merhaba.
Öncelikle çok tebrik ederim sizi. Dün de mazbatanızı aldınız. Şimdi artık görevdesiniz. Nasıl hissediyorsunuz?
Vallahi iyiyiz. Yani mutluyuz. Sonuçta yıllardır mücadelesini vermiştik. Şimdi de artık görevimizin başındayız. Heyecanlıyız. Umutluyuz. Hepsini bir arada yaşıyoruz.
Peki nasıl karşılandınız? Dün mazbatanızı aldığınızda çok kalabalık bir aslında ortamla karşılaşmıştınız. Ben sizi birazcık baktım. Çok da güzel bir atmosfer varmış gibi gözüküyordu. Nasıl hissettiniz?
Evet evet çok güzeldi. Biz önce sabah seçim kuruluna mazbatamızı aldık. Sonrasında ilçe başkanlığımızı bir ziyaret ettik. Oradan yaklaşık bir 4,5 kilometrelik bir mesafe vardı. Böyle çok yoğun bir katılım olduğu için araç kullanmadan yürüyerek geldik. Güzel oldu. Komşularımız, araçlardan geçen komşularımız evlerine, balkonlarından, iş yerlerine bizleri selamladılar. Biz de onları selamladık. Çok da güzel oldu, verimli oldu. Hava da çok güzeldi. Tabii sonrasında belediyenin önünde de çok ciddi bir kalabalıkla buluştuk. Güzel oldu yani. Mutluyuz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dün birçok işlemi gerçekleştirdik. Bugün yine sabah ilçe kaymakamımızı ziyaret ettik. Sonrasında bir çelenk sunum törenine gittik. Atatürk anıtına. Şimdi de görevimizin başındayız. Komşularımız geliyor, gidiyorlar sağ olsunlar. Genel olarak iyi Sancaktepe. Hava da güzel, ortam da güzel. Herkes mutlu.
Ben size şunu sormak istiyorum. Bizim muhabirimiz Gülseven Özkan, seçimlerin hemen ardından siz kazandıktan sonra CHP'ye geçtikten sonra belediye Sancaktepe'ye gelerek orada yurttaşlarla konuştu ve o sırada da karşılaştığı şeylerden bir tanesi de sizden önceki belediye başkanının yani Şeyma Dövücü'nün 1 Nisan'da çadır açmamasıyla ilgili aslında baktı ve bununla karşılaştı ve Şeyma Dövücü medyaskopa konuştu. Sancaktepe'de çadırların sadece idari tatil nedeniyle, 2 günlük tatil nedeniyle açılmadığını söyledi. Sizin bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı acaba?
Şöyle konuyla ilgili bilgim var aslında. Bizim şöyle yeni doğan bölgemiz var. Samandıra var. Bir de Sarıgazi bölgelerimiz var. Sancaktepe Belediyesi hem yeni doğanda hem Samandıra Samandıra'da belediyenin önünde çadırlar açmıştı. Biz de parti olarak kampanyamızı yürütürken gerek Yenidoğan'daki çadırın yanında kendimiz bir çadır açtık. Sarıgaz'daki başka bir çadır alanımız var. Pazartesi günü, seçimin olduğu gün, öncelikle pazar günü biz de iftar çadırlarını kapalı tuttuk. Çünkü herkes çalışıyor, seçim var ve iftar saati tam seçimin en kritik saatine denk geliyor. Haliyle biz de o gün iftar vermedik ve bunu da ilanla paylaştık. Bir görsel hazırlattık. Branda üzerine ve yazdık pazar günü seçim dolayısıyla iftar davetimiz yapılmayacaktır diye. Tabii belediye de aynı şekilde pazar günü kapalı tuttu. Pazartesi olduğunda biz tekrar çadırlarımızı açtık. Vatandaşlarımıza hizmet verdik. Sancaktepe Belediyesi çadırı açmamıştı. Tabii tepkiye dönüştü. Ben bunu önceki belediye başkanı Şeyma Hanım'ı aradım. Kendisinden teyit ettim. Burada ne oluyor başkanım, niye böyle yapıyorsunuz diye sordum da bana şunu söyledi. Seçimden dolayı biz personelimize 2 gün idari izin verdik. Personelimiz izinli olduğu için haliyle çadırı açma imkanı bugün için olmadı. Ama yarın kesinlikle çadır açılacak ve vatandaşlarımıza hizmet verilecek dedi. Tabi bu böyle olunca beni de o arada çok fazla medya mensubu, gazeteci, televizyoncu aradı. Bu konuyla ilgili röportaj verir misin? Düşünceniz nedir? Eleştirel anlamda ne söylersiniz diye sorduklarında ben olayın doğru olan tarafını Sayın Belediye Başkanı'ndan dinleyince tabii çok bunu siyaseten kullanmadım veya bunu bir eleştiri süreci olarak yönetmedim. Olabilir yani böyle bir karar almış. Tabii bizi de suçluyorlar. İşte siz geldiniz ondan dolayı böyle oldu. Bizim hiç haberimiz yok. Biz böyle meselelerin tarafı olabilmemiz için önce Yüksek Seçim Kurulu'nun bize mazbatayı vermesi lazımdı. Sonra devir teslimin olması lazımdı. Ama nihayetinde şu an bir sıkıntımız yok. Akşam iftar organizasyonumuz düzenlenecek. Dün de düzenlendi, bugün de düzenlenecek. Biz önümüze bakıyoruz. Bu meseleler ne yazık ki toplumda dikkat çeken konular olabiliyor. Toplum tepki gösterebiliyor. Bu dönemde böyle bir süreç yaşadık.
Aslında siz anlatırken biraz da düşündüm yani hani 2 günlük açılmaması meselesini düşündüm. Daha önce kendi aramızda da konuşurken hep aklımda olan şey netice itibariyle iftar çadırları aslında sokakta kalan, daha maddi durumu, ekonomik sıkıntımız, kriz zaten çok ortada. aslında böyle ortamlar için çok da ihtiyaç olan bir şey aslında. Karnını doyuramayan, aç olan insanların aslında ihtiyacını karşıladığı bir yer. Bu yüzden aslında biraz daha biz garip bulduk diyebilirim. Kendi adım en azından garip buldum diyebilirim. Peki size şunu sormak istiyorum son olarak. Bize 5 yıllık geleceğinizi anlatır mısınız? Neler vaat ediyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz, nasıl hayalleriniz var?
Evet, Sancaktepe'ye ilişkin tabii yüzlerce hayalimiz var. Ben bu ilçede doğdum, büyüdüm. Hayatım Sancaktepe'de geçti. Geçmişten bugüne de ticari hayatım, siyasi hayatım hep bu ilçede oldu. Belediye meclisliği, ilçe başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Belediye Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekilliği yaptım 4 yıl. Kentin bir hafızası var ve ben bunu yaşayarak aslında büyüdüm. Yani bu hafıza da benim aslında aklımda, beynimde. Bu kentte yeni işler yapmak zorundayız. Yeni yaşam alanları, yaşam maddeleri, kütüphaneler, kreşler, etkinlik merkezleri, kent meydanları, yeni metrolar, spor salonları, havuzlar. Bunların hepsinin yeni eğitim tesisleri, bunun adı işte kreş, okul, gençlik merkezi, etkinlik merkezi, kütüphane gibi birçok projemiz var. Bu projelerin hepsini gerçekleştireceğiz. Hepsine yönelik ciddi muazzam çalışmalarımız var. Bunları gerçekleştirdiğimizde Sancaktepe İstanbul için önemli, çok önemli bir ilçe olacak. Türkiye için önemli bir ilçe olacak. Zaten İstanbul'un büyük ilçelerinden birisiyiz. Türkiye'nin evet, önemli ilçelerinden birisiyiz. Ama bir marka kimliğimizle ilgili sorun var. Bunu da biz en iyi şekilde bu 5 yıllık dönemde gidereceğiz ve iyi bir başarı noktaya getireceğiz Sancaktepe'yi.
İzleyicimiz sormuş, onu da aktarmadan ne demeyeyim. Siz aslında bu soruyu cevaplamıştınız ama yine de söyleyeyim. Hüseyin Kaya sordu. Sosyal belediyeciliği mi ön plana çıkaracaksınız başkanlığınız döneminde diye size sormuş. Ben de ileteyim.
Ya sadece belediyeciliği hani bir yere indirgememek gerekiyor. Evet, sosyal belediyecilik belediyenin asli görevlerinden biri. Ama tek başına sosyal belediyeciliği ön plana çıkartmaya da ihtiyacımız yok. Yeteri kadar kent yoksulluğunu gideren, kentteki gelir adaletsizliği ile ilgili çözüm üreten, kentteki insanların barınma hakkından gıdayla beslenme hakkına kadar bütün hakları gözeten, koruyan bir yerel yönetim planı ve bir sosyal demokrat yönetim anlayışına yakışacak olan bir modeli Sancaktepe'de hayata geçireceğiz.
Çok teşekkür ederiz Alper Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın.
Siz de öyle. Hoşça kalın. Başarılar tekrar. Bugün çok dolu dolu, aynı zamanda birazcık da sürçülisanlı bir yayındı. Abdullah Zeydan kararını konuştuk. İstanbul'da muhabirlerimize gittik. Gazi Osman Paşa'daki durumu izledik. Sonra Sancaktepe'ye gittik. İftar çadırı meselesine baktık. Alper Yayın'la birlikteydik. Böyle bir yayını şimdi kapatacağız. Bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ya da Patreon'dan destek olabilirsiniz. Süper teşekkürle maddi destek sunabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.